Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları müzakere ettiğimizi biliyorsunuz. Bazen an halindeki eğitimin durumunu müzakere ederken, bazen de gelecekte eğitim, okul nasıl olacak bunun müzakeresini misafirlerimizle birlikte yaptığımızı biliyorsunuz. Yaklaşık bir aydır Nurettin Topçu ve Maarif davasından esinlenerek İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin değerli başkanı, eğitimci, eğitim yöneticisi ve yazar Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte eğitimi müzakere ediyoruz. Maarif davasını Nurettin Topçu'nun diliyle müzakere edip günümüze transfer etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadarki süreçte Nurettin Topçu'nun kişisel özellikleriyle birlikte bir muallime bakışını, muallimin özelliklerini onun diliyle anlatmaya çalıştık ve günümüze transfer etmeye çalıştık. Ama biliyoruz ki eğitimin en önemli unsuru muallim olmakla birlikte muallimin kurumsal olarak vazife yaptığı okulları da müzakere ediyor olmak gerekir. Bir öğretmenin veya bir muallimin çocuklarıyla birlikte, öğrenme arkadaşlarıyla birlikte geleceğe hazırladığı o çocukların fiziki olarak bulunduğu okullar nasıl olmalıdır? Hele hele günümüzde ki geçtiğimiz hafta Eğitim Dünyası programında Sayın Başkanın İdris Topçuoğlu Beyefendi'nin BED Fuarı izlenimleri üzerinden yapay zeka temelli okuldan ve sınıftan bahsetmişti. Peki bunun üzerinden yola çıkacak olursak elbette ki okullar bir dönüşüm geçirecek, sınıflar bir dönüşüm geçirecek. Tabii ki burası kaçınılmaz, onu hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte öğretmenin rolünde bir değişiklik olup olmayacağı ile ilgili de geçtiğimiz hafta konuştuk. Öğretmenin rolü asla bitmeyecek. Evet, günümüzde bilgiye erişmek çok kolay. Artık bir tıkla birçok bilgiye erişmek mümkün. Hele hele yapay zeka uygulamaları ile bile eğer doğru soruyu sorabilirseniz, ne istediklerinizi iyi sorabilirseniz, yazdırabilirseniz, yapay zeka temelli uygulamalar size her türlü bilgiyi anında birkaç saniye içerisinde geriye verebiliyor. O zaman yapay zeka uygulamalarının eğitimdeki rolüyle ilgili, katkısı ilgili de geçtiğimiz hafta öğretmenin işini kolaylaştırıcı olarak olabileceğini söyledik ama asla şunu söylemedik. Öğretmenin ve okulun rolü asla bitmeyecek ve hiçbir zaman bitmeyecek. Dönüşecek, muallimler dönüşecek, öğretmenlik mesleğine dönüşüm olacak ama rolü asla bitmeyecek. Okul elbette ki dönüşüme uğrayacak. Belki dört duvarın arasından çıkıyor olacağız. Yıllardır özlem duyduğumuz o dört duvarın arasına sıkıştırılmış okul kavramından çıkıyor olacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki okullar, mektepler çocukları hayatı hazırlar. Dolayısıyla okullar hayatın ta kendisi olmak zorundadır. İşte Nurettin Topçu Maarif davasında acaba mektepleri, okulları neye benzetiyor? Nasıl tasavvur ediyor? 50 yıl öncesinden Maarif davası kitabında okula nasıl bir rol biçmiş? Bunu dilimizin döndüğü kadarıyla müzakere ederken de günümüze transfer etmeye çalışacağız. İşte bugün yine İGEDER'imizin değerli başkanı Sayın İdris Topçuoğlu Beyefendi ile birlikte düşmüş bir cemiyeti veya düşmeye aday bir cemiyeti, topluluğu ayağa kaldırabileceğine inandığımız, tek müessese olarak gördüğümüz okulları ve mektepleri yeniden bir müzakere etmeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve bugün Eğitim Dünyası programında bunu paylaşacağız. Ve kendisine radyomuza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Allah
yine
razı
keyifli
olsun.
Bir sohbet olacağına inanıyorum.
İnşallah. İnşallah.
Vakit çabucak geçecek, eyvallah. Öyle gözüküyor.
Kesinlikle bizim sizinle yaptığımız bu programlar aslında kendimizi de resetlememize vesile oluyor. Çünkü gerçekten haftanın yoğunluğu, evet, hızlı bir tempo, koştururken bazen kopuyoruz bir takım şeylerden. Böylece andını hatırla diye bir, tabii, şey var ya, Altınoluk'un ilk sayısının ilk kapağı. Andını hatırla. Bizim de işte eğitimle ilgili bir andımız var. Bunları hatırlamak gerekiyor. Bu programlar aslında bizi kendimize getiren, evet, yani evet, dinleyicilerimizden ziyade biz bize çok faydalı.
Kendimiz müstefit oluyoruz. Tabii, doğru söylüyorsunuz. Ben de zaten Eğitim Dünyası programına bırakmamamın tek nedeni ki ya bugün itibariyle 2015 Kasım'da başladım. Malum evet. Sait Bey Afrika'ya görevlendirilince evet, Kasım evet, ayında evet, 2015'ten evet, günümüze kadar 9 sene geçmiş.
Evet.
Bazen 9 senedir Eğitim Dünyası programını sunuyorum kardeş. Bak 9 sene iyi devam
ediyorsun. Evet, hocam bence siz bu programdaki...
Ama kendimi yenilediğim için devam eyvallah, ediyorum. En çok ben faydalanıyorum.
Siz bu programı kitap haline de dönüştürmelisiniz. İnşallah öyle bir şey olursa
evet,
kısmet
inşallah, zamanla. Şimdi o zaman konumuza dönelim. Geçtiğimiz haftalarda muallimi konuştuk evet, biliyorsunuz. Nurettin Topçu'nun kişisel özellikleriyle birlikte muallimi konuştuk. Tabii muallimle ilgili çok söylenecek sözler var. Elbette daha bitmez. Ama muallimin vazife yaptığı o müesseseyi de konuşmak lazım. Ki sizin geçtiğimiz haftaki konuyla ilintili olarak da gelecek okul tasavvuru içerisinde birçok şey dönüşebilir ama okul aslında gençlerimizi nereye hazırlamalı? Bu sorunun cevabını Nurettin Topçu şöyle söylüyor. Ondan sonra size bırakayım.
Tabii ki,
siz
buyurun,
de
buyurun,
değerli katkınızı alayım. Nurettin Topçu şöyle diyor Maarif Davası kitabında. Düşmüş bir cemiyeti ayağa kaldıracak olan müessese, bizi hakka götüren bir yol, aydınlığa açılan bir kapı lazım. İşte bu kapı mektebin kapısıdır diyor.
Evet.
Sözün bittiği yer değil mi?
Eyvallah. Aynen öyle. Gerçekten şimdi tabii eğitime böyle bakarsanız, evet, okula böyle bakarsanız evet, böyle netice böyle alıyorsunuz. Hani Pigmalion etkisi dedik ya, yüksek beklenti yüksek performans doğurur.
Evet.
Siz okuldan bir ülkeyi kurtaracak bir enstrüman olarak görürseniz okulu, tabii, buna göre yapılandırırsınız, buna göre öğretmenini belirlersiniz, kurallarını belirlersiniz. O yüklediğiniz yüksek anlam oradan evet, yüksek sonuç almanızı doğurur. Ama olsa da olur, olmasa evet, da olur. Ya bu kadar oluyor, bu kadar yapabiliyoruz diye baktığınızda işte okul o zaman gerçek gücünü kaybeder. Toplum
bunu her
içerisinde
tarafa kazımak lazım.
Kesinlikle. Kesinlikle kazımak. Kesinlikle
lazım,
katılıyorum.
Yani çocuklar okula giderken okul deyince bu tanımı yapabiliyor olmalı.
Evet.
Öğretmenin bu tanımı veya güncelleyebilirsiniz. Hiç önemli değil ama şu bir daha okuyorum izin verirseniz.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Bizi hakka götüren bir yol, aydınlığa açılan bir kapı lazım. O kapı mektebin kapısı.
Evet. Evet.
Ya süper
i̇şte,
bir şey.
İşte böyle inandığını.
Hakkı arıyoruz, adalet arıyoruz, kardeşliği sorguluyoruz. Aydınlık arıyoruz, herkes bir aydınlık. Ama bu aydınlık, asıl bu aydınlatacak yer işte bu kapı.
Evet.
O da okul kapısı.
Aslında mektep, hocam evet, nasıl bir gelecek istiyorsunuz?
Değil mi? Nasıl bir gelecek?
Nasıl bir gelecek istiyorsunuz? Okullarınızı öyle yapın.
Şüphesiz.
Yani gelecekte ülkenizde hangi değerlerin ön planda olmasını istiyorsunuz? Okullarınızı buna göre dizayn edin. Çünkü bütün şu an 18 milyon çocuk milli eğitimde hocam malum. Evet. Üniversiteyi de sararsan tabii, 20 milyonun üstünde. Buraların dizaynı, fiziksel dizaynını kastetmiyorum yani. Hem ruh olarak her türlü dizaynı aslında ülkenin geleceğinin bir göstergesi. Evet. Yani şimdi Türkiye'nin geleceğini çok merak ediyoruz. Bence okullarını gezin.
Aynen.
Hiçbir şey yapmanıza hiç gerek yok. Gidin okullarını gezin. Okullarındaki öğretmen ne konuşuyor? Okullarındaki koridorlarındaki çocuklar neler yapıyor? Okullarda duvarlarda akademik sınav listeleri, başarı listeleri mi asılı? Yoksa çocukların yaptığı iyilik projelerinin resimleri bunlar mı asılı? Okulda iyilikte yarışan çocuklar mı afişe ediliyor, ön plana çıkartılıyor? Yoksa akademik olarak birinci olan çocuklar mı ön plana çıkartılıyor? İşte bunlar açısından okulda ne görüyorsanız aslında toplumunuzun geleceği bu oluyor. Eğer çocukların hırsları yarıştırılıyorsa, değerleriyle ilgili hiçbir yatırım yapılmıyorsa bilin ki siz 20 sene sonra atom bombasını üreten ve insanlığın sonunu getiren kişilerin daha fazla olduğu bir dünya göreceksiniz ya da ülke göreceksiniz. Yani bunlar bir keramet değil, bu bir evet, firaset de değil, bir basiret de değil. Ya bu iki kere iki dört eder gibi çok temel bir şey Nuri evet, hocam siz de biliyorsunuz.
Siz ruhu deyince hemen yine Nurettin Topçu'nun Maarif kitabında bak yıllar öncesi ki okulu anlatıyor size.
Eyvallah.
Çok güzel söylediniz. Okulları gezin, havasına bakın, karar evet, versin gelecekle evet, ilgili diyor. Evet. Diyor ki bugünkü mektepler yani 50 yıl önceki mektepler kitapta öyle. Bugünkü mektepler diyor insan ruhunu yüceltmek için değil, makineye esir olan midesinin saltanatını yaşatmak için açılmış bir kapıdır adeta.
Tabii.
Şimdi teknolojinin dönüşümünden bahsettik ya, her geçen gün makine öğreniminden de bahsediyoruz. Acaba bu makineleşme, yapay zeka eğer bir ruh vermezseniz,
tabii,
insan kalitesi anlamında bir bilinç oluşturmazsanız işimizin kolaylaştırmasının ötesinde kaliteli bir insan vermeyecek bu yapay zeka. Tabii. İla hibrit model, eğitim evet. modeli değil mi? Evet.
Yani işte orada eğer sizin yetiştirdiğiniz çocukların ruhunu terbiye ederseniz evet. o yapay zeka insanlığın hayrına kullanılabilir. Doğru. Ama ruhu terbiye edilmemiş insanların yapay zekayı nasıl kullanacaklarını çok da düşünmeye gerek yok.
Çok da düşünmeye
yani,
gerek
yok. Çok da düşünmeye gerek yok.
İşte onun için, zaman ona esir olmuş çocuklar o evet. zaman değil mi?
Yani evet. bugün aslında Nurettin Topçu hocam bunları 1960'da 70'te söylüyor. Tabii, aslında tabii. o zamanlar dünya daha temiz.
Daha temiz.
Şimdikinden bence daha tabii, temiz. Yani daha kötülüklere temiz. Ulaşmak çok kolay değil. Çok evet. zor. Yani mahalle baskıları devam ediyor. İnsanlar daha muhafazakar bir çizgide.
Emir bil maruf nehi an münker üst düzeydeydi. En evet. azından günün evet. şartlarına koşuluyor.
Şimdi tabii yani. Şimdi çok daha kötülüğe erişmek evet. çok daha kolay. Daha çok daha yaygın. Yani bizim 30 yaşında maruz kaldığımız içeriye şu an 10 yaşında, 5 yaşında çocuklar maruz kalıyorlar. Dolayısıyla şu an dünya çok daha zor bir noktada. Onun için bugün biz rehber, yani 1960'da 70'te ruh ve ahlak diye bağırıyor adam. Biz bugün bunun için yırtınmalıyız. Yani okulları yönetenlerin yöneticisinden sınıfları yöneten öğretmenine kadar birinci meselesinin çocuklara belli formülleri ezberletmekten ziyade onları güzel insan, ahlaklı insan olarak yetiştirmek gerektiğini bilmesi gerekiyor.
Evet.
Bugün çocuklarda irade yönetimi, öz disiplin, ahlak yönetimi bunlar her şeyin önünde geliyor hocam. Yani bugün artık matematiği öğretmek eskisi gibi zor değil.
Zor
çocuk
değil.
Bunu öğretmenden tabii. bağımsız da öğrenebiliyor. Tabii, tabii. Ama diğer konular için öğretmene ihtiyacı var, sosyal çevreye ihtiyacı var. Onlar o şekilde öğrenilen konular. Onun için Nurettin Topçu diyor ki bir kere mektebi tarifi çok önemli. Mektep mabettir diyor.
Mabettir.
Yani evet, bu çok mühim çok bir mesele. Yani
mühim bir benzetme.
Tabii çok ya. Mühim bir benzetme. Ve ben 40 yıl mabede girer gibi sınıfa girdim, mektebe gittim evet. diyor. Yani o anlamı yüklüyor. Yani mabetin manası ne hocam bizim için? Mabet bize ne yapıyor? Mabet yani camiler, ibadethaneler bize ne yapıyor?
Ruhsal dinginliği sağlıyor.
Bizi keşmekeşten alıyor, kendi iç dünyamıza yönelmemize, düşüncelerimizi ıslah etmemize, duygularımızı ıslah etmemize, davranışlarımızı terbiye etmemize yönelik bir yoğunlaşma yapıyoruz mabetlerde. Evet. Mabetlere gidip sığınıp temizlenmeye çalışıyoruz. İşte Nurettin Topçu aslında niye mabedi? Şöyle anlamayalım yani. Mabete benzetmesinin aslında felsefi bir tarafı var.
Tabii,
yani
tabii,
bunu
tabii.
sadece camilerde okuldur falan okulları böyle bir şey değil bu. Aslında düşünce, duygu, davranış noktasında nasıl bir arınmaya giriyorsak o mabetlerde kendimize öyle bir şey veriyorsak mektebin de bunu yapması evet. gerekir diyor. İnsanlara temiz duygular, temiz düşünceler, temiz davranışlar aşılamak için bir mekan olması, bunları böyle yapılandırmamız gerektiğini söylüyor ve insanın hani dış dünyadan soyutlandığı, dış alakalardan koptuğu ve kendisini yüceltecek bilgilere, davranışlara maruz kaldığı bir ortam haline getirmemiz gerekir mektepleri diyor. Camilerde, ibadethanelerde böyle değil mi?
Aynen.
İşte böyle bir anlam yüklüyor mekteplere. Şimdiki mektepler tek boyutlu mektepler,
evet.
tek taraflı. Yani anaokuluna geliyor adam, çocuğum lisede nereye gideri düşünüyor. Ya hiçbir kimsenin çocuğunu okula verirken benim bu okulda çocuğum ahlak olarak, maneviyat olarak, iyilik olarak ne öğrenir?
Evet.
Hangi çocuklarla arkadaş olur? Bunu sorgulayan yok.
Yok.
Bunu tabii. sorgulayan
evet.
yok.
Evet.
Herkes hayatta daha üst basamaklara tırmanması için bu okul çocuğuma ne katar? O üst basamaklar ne? Tamamen maddi üst basamaklar.
Dünyalık.
Sen şimdi evet, bütün evet. çocuğa aile olarak böyle bakıyorsun. Okulda bu tür velileri kuşatmak için buna göre program yapıyorsun. Sonra buradan çıkan çocukların neden bizim ülkemizde hala şu yok bu yok? Neden biz daha ahlaklı değiliz? Neden biz daha adil değiliz? Neden biz şöyle değiliz? Ya bunu sen niye dışarıda arıyorsun? Sen çocuğunu okula verirken okuldan beklentin neyse 20 sene sonra bu toplumda göreceğin o. Sen evet. okuldan hiçbir zaman çocuğunun LGS başarısı kadar, akademik başarısı kadar ahlaki başarı beklemiyorsun ki.
Evet.
Bunu sorgulamıyorsun ki, bunun peşine düşmüyorsun ki. Düşmediğinde 20 sene sonra da senin çocuğun tek boyutlu bir eğitimden geldiği için, sadece zihni melekelerine yatırım yapıldığı için, menfaatini o merkeze alan, yükselmek için başkasını ezmenin normal olduğunu düşünen böyle bir anlayışla meydana çıkacak.
Evet.
Böyle meydana çıkacak. Dolayısıyla Nurettin Topçu ta orada fabrika ayarlarına evet, dokunuyor okulu.
Aynen.
Diyor ki nasıl diyor mektep diyor mabet gibi olmalıdır. Mektebin manası bizi içerisine serpilerek dağıldığımız hayattan zaman zaman ya. Sıyırarak kendimize getirmek.
Evet.
Düşünce kudretini kullanmaya zorlamak. olmalıdır diyor. İşte hani birinci sizin güzel şeyiniz var, sizden duydum ben onu. Gömleğin birinci düğmesi çok önemli.
Çok önemli, evet.
Şimdi bence mektep olayındaki birinci düğme bu. Evet. Yani burayı doğru iliklediğinizde gerçekten o okuldan çok daha doğru şeyler alırsınız. Aslında hocam eskiden yani meslekler...
Orada mabete benzetmesinde buyurun. Bir de çok özür dilerim araya
Estağfurullah
girdim.
Hocam ne demek?
Yine Nurettin Topçu ifadesiyle mabetler veya dini inanışlar kişinin iradesine, terbiyesine kaynaklık olduğu gibi okullar da aynen mabetteki bu irade kontrolünü destek olan bir kurum olarak, bir müessese olarak görüyor. Yani birbirinden ayırt etmiyor Nurettin Topçu. Yani mabetlerde nasıl kişisel bir irade terbiyesi ve kontrolü varsa okullarda da benzer irade terbiyesi olmalıdır vurgusu var. Bu anlamda bence çok kıymetli bir mektep. Nitekim şöyle ifade ediyor. İnsan iradesine takip edeceği istikameti gösterir ve birliğe götüren her hareket gibi ruhu sonsuzun sevgisine kavuşturur.
Tabii.
Bu sebeple denilebilir ki mektep mabettir diyor.
Evet. Gerçekten. Evet, tabii. Evet. Ve hocam yine güzel bir ifade. Mektep öğrenme yeridir ve ama biz öğrenmek nedir ve nasıl öğreniriz? Nasıl? Onunla ilgili evet. Tarifini de ben çok değerli buluyorum.
Buyur hocam. Nasıl bir tarif
hocam,
yapıyor?
Hocam bir kere şu çok mühim. Burada sizin de çok güzel yorumlarınız olacaktır. Öğrenmek evet. Her şeyden evvel bir çıraklıktır diyor.
Tabii.
Şimdi biz bangır bangır ne bağırıyoruz hocam? Bu çıraklıktan ne anlayacağız? Biz diyoruz ki yaparak yaşayarak öğrenme diyoruz değil mi? Evet. Yıllardır bunu söylüyoruz değil mi? Çocuklarımıza bir şeyleri öğretmen tahtaya geçsin 20 tane çocuk karşısında öğretmen anlatsın bangır bangır sınıftan çıksın gitsin. En klasik en beğenmediğimiz öğrenme modeli değil mi bu hocam?
Evet.
Biz ne diyoruz öğretmene? Kardeşim çocuklara etkinlik yaptır, çocukları derse kat. Çocuklar derse katılırsa, katılımcı bir şekilde bu dersi yaparsan daha iyi öğrenirler.
Kalıcı öğrenme olur ve içselleştirme
olur.
Ve beceriye dönüşür.
Evet, bugün koskoca Milli Eğitim'de tuttuğu marif modeliyle bunu yapmaya çalışıyor. Adam 1960'ta bunu söylüyor. Öğrenmek diyor, öğrenme yeridir, çıraklık usulüyle öğretilir. Yani diyor ki mektep çıraklık yeridir, adeta bir tezgah gibidir. O tezgahta usta yapar, çıraklar tekrarlar. Usta verir, çırak alır.
O zaman ustanın kalitesi çok önemli.
Tabii, işte. Tabii.
Hani bazen diyoruz ya 21 yaşında İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti ama o İstanbul'u fethedecek arkasında koca bir hoca ekibi vardı ki Molla Gürani'nin, Akşemseddin Hazretleri'nin olduğu bir ortamda. Tabi 21 yaşında İstanbul fethedilir değil mi?
Evet.
Ama biz bugün 21 yaşında evet. Çocuklarımıza aile sorumluluğu bile veremiyoruz.
Veremiyoruz.
Herhangi bir evin anahtarını teslim edemiyoruz. O dereceye düştük.
Evet.
Dolayısıyla aynen evde anne babanın ustalık rolü, okulda da öğretmenin ustalık rolü, kalitesi ne kadar yüksekse işte öğrenci de çırak anlamında onu taklit ettikçe de iyileşme gerçekleşir. Burada bir hikaye aklıma geldi.
Buyurun,
İzin verirseniz
buyurun,
şöyle
buyurun.
Ustalığı anlatmak açısından tabii söyleyeceğim.
Ki.
Çok yıllar öncesi bir işletme profesörü hocadan duymuştum. Gazetesinde yazmıştı. Usta ne kadar kıymetli o anlamda. Şimdi usta sadece bilgi aktarmıyor.
Tabii.
Usta aynı zamanda kişinin sosyal ve duygusal öğrenmesini de geliştiren kişidir.
Tabii.
Aklını, zekasını akla dönüştüren kişidir. Değil mi?
Kesinlikle.
Şimdi bakın çırak.
İlham kaynağıdır.
İlham
usta,
kaynağıdır.
Usta, yani, usta önemli.
Çok değerli bir ustanın yanında 12 yaşında bir çırak ustaya hizmet etmeye başlar. Tabii ilk etapta çırak olduğu için çay getir oğlum, çay götür oğlum, şurayı sil oğlum, şurayı temizle oğlum gibi günleri geçer. Tabii çırak bundan sıkılır. Aradan zaman geçip henüz çok fazla bir şey öğrenemediğini düşünerek artık her çay getirişinde üflemeye püflemeye, her yer temizlediğinde veya lavabo temizlediğinde de uf puf demeye başlar. Ustanın dikkatini çeker, bir gün yanına çağırır. Oğlum gelir misin der. Bana gelirken bir bardak su, bir kaşık da tuz getirir misin der. Yine uf diyerek gider. Bir bardak su doldurur, bir kaşık da tuz alıp gelip ustanın önüne koyar. Buyur usta, istediklerinizi getirdim der. Usta çırağının gözünün içine bakar. Şimdi tuzu suyun içerisine karıştırır mısın? Anlamsız bir şekilde çırak alır tuzu suyun içerisine atar ve bir bardak su karıştırır. Şimdi iç oğlum onu der. Usta, oğlum içsene. Usta, oğlum iç. İçtiği gibi tükürdüğü bir olur. Ne oldu? Çok acı ustam der. Çok tuzlu. Peki der. Şimdi gel bakalım yanıma der. Dükkanın dışına çıkarlar. Uzun bir yolculuktan sonra yakındaki bir gölün kenarına giderler.
Tamam.
Yine gölün kenarına giderken de usta bir avuç tuzu eli avucuna alır ve gölün kenarına varırlar. Ve der ki bak oğlum senin bir kaşıktaki tuz yine avucumda. Atıyorum göle der. Atar. Böyle oyun olsun diye karıştırır. Hadi gel beraber şimdi şu tuzu gölün şu tuzu gölünde tadına bakalım der. Tuzun gölün suyunu içerler. Nasıl tadı? Aynı tat usta der. O zaman der ki bak oğlum. Hayatta her zaman hayat her zaman bir tuz misalidir.
Evet.
Senin onu nereye koyduğuna bağlıdır.
Evet.
Bardak olursan eğer her zaman hayat acıdır.
Evet.
Ama göl olursan eğer hayat her zaman göl suyu gibi tatlıdır.
Eyvallah.
Der. Dolayısıyla tuzu acıyı nereye koyduğuna bağlıdır.
Kesinlikle.
Der. Şimdi bakın bir usta görüyor musunuz? Yani
evet, evet, evet.
Böyle
evet.
Bazen çocuklar eğitimden bıkacak.
Tabii, tabii.
Keyifsiz gelecek okul. Bazen anlamsız gelecek. İşte orada ruha dokunacak bir söze,
evet.
Bir göze, bir nasihate ihtiyaç var.
Kesinlikle.
Yani sadece artık işte burada öğretmen rolü bitmeyecek hocam.
Evet.
Yani
evet.
Coğrafya bilgisini o gün öğrenmedi. Şimdi birçok e-öğrenme portalı üzerinden eksik olan bilgiyi alabilir.
Evet.
Matematik için de, bütün
evet.
Dersler için
evet,
geçerli.
Evet.
Ama bunu ancak bir usta verebilir.
Tabii ki.
Yani bu
tabii ki.
Bu sıkılganlığı,
tabii
bu
ki.
Dikkatsizliği, bu dağınıklığı ancak usta görür. İyi bir usta nasıl bir eğitim vereceğini bilen kişidir. İşte
kesinlikle.
Buna eğitim diyoruz biz. Evet.
Kesinlikle hocam. Yani işte o usta çırak ilişkisini çok güzel vurguluyor. Buyurduğunuz gibi usta o
evet.
Hikaye de çok muazzam bir hikaye. Burada şunu demek istiyor ki işte mesela sizin o hikayede de o vurgu var. Usta diyor yani hoca mektepte alınan ders diyor Nurettin Topçu. Ya bir tasavvurdur hayale
ya,
mal edilir.
Ya,
ya bir
güzel.
Hünerdir
ya.
Ele mal edilir. Yani bir hüner anlatıyorsan çocuğun bunu yapabiliyor olmasını sağladığın zaman
evet.
O çırak ilişkisi o olmuş oluyor. Yani mal edemiyorsan çocuğa anlattığını, çocuğa o anlattığın şeyi onun ürünü yapamıyorsan, onun hayatıyla bağlantısını kuramıyorsan, eski öğrenmeleriyle bağlantısını kuramıyorsan, onu öğrenip içselleştirip davranışa dönüştürmesi için bir yapı oluşturamıyorsan işte orada gerçek bir öğrenme olmuyor diyor.
Olmuyor.
Tabii bunun olabilmesi için böyle 14-15 saat tane çeşit çeşit dersin olmaması lazım. İngiltere'de gördük.
Ya, evet,
lise 3
evet.
ve 4'te çocukların 4 tane dersi vardı. Bizim lise 3 ve 4'lerde zannederim 12-13 tane ders evet. vardır.
Dersin çeşitliliğini artırdıkça bir de ilgisi yoksa çocuğun
evet.
okul sıkıcı geliyor.
Tabii ki.
Herkesin ilgi alanına göre seçme şansı vereceksin.
Tabii ki.
Ona göre de kariyer planlaması yapacak
tabii
çocuğun.
Ki.
Bunu
i̇şte,
iyi öğreteceksin.
İşte bunu aslında
evet.
hocam bunu dünyada yapmış mükemmel
Kanada'da
örnekler var.
Kanada'da benzer şekilde.
Neden bizim ülkemizde
evet.
yapılmaz o da ayrı
evet.
bir mevzudur. Ve diyor ki benliğimize girip girmeyip sadece hafızada bak benliğimize girmeyip sadece hafızada şuurun dışına asılı bir küfe yük halinde duran bilgiler veren eğitim faydasız ve manasızdır.
Ya.
Benliğe mal edemediğin, bülbül gibi ezberlettiğin ve bülbül gibi okumalarını sağladığın, şuurunu oluşturamadığın bir bilgi diyor eğitim değildir diyor.
Değildir.
Bu faydasızdır, manasızdır ve zihinlere de yüktür diyor.
Yüktür.
İşte buradan yüktür. Çok ders çıkarmamız lazım. Buradan verdiğimiz din eğitimiyle ilgili de çok ders
tabii,
çıkarmamız lazım.
Tabii.
Diğer eğitimlerle ilgili de yani bunları sadece matematik, fizik, kimya için anlatmıyoruz. Dini bilgileri yüklüyorsun, ezberletiyorsun, anlatıyorsun. İşte bu içselleştirmeyi sağlayabildiğin kadar aslında tasavvuf da boşuna
tabii.
demiyorlar. Kal ilmi değildir,
ya,
hal ilmidir
evet,
derken
evet.
sebebi de bu esasında. İşte Hazreti Ömer'in ben işte ezberindeki sureler olayı biliyorsunuz.
Tabii.
Yaşadıkça ezberlediğini görüyoruz.
Evet, evet.
Aslında insan eğitimi şeyi bu.
Hadis-i şerifi duyduktan sonra o hadis-i şerifi içselleştirinceye kadar ikinci bir hadis-i şerifi peygamberi öğrenmekten çekinirlermiş.
Evet.
Ben
ya.
Bugün peygamberimizden bir söz duydum. Onu o sözü hayatına taşıyıncaya kadar böyle bir şey duymuştum bir yine bir sohbet esnasında. Yani gerçekten çok önemli. Bilgi içselleşmediği zaman sadece o zaman hani Kur'an-ı Kerim'de tabir var ya eşek şey kitap yüklü eşek tabiri değil mi Kur'an-ı Kerim'de?
Evet, evet, evet.
Öyle
kitap,
bir tabir
evet,
var.
Evet, evet hocam.
Evet. Dolayısıyla o, çok önemli.
Bir de hocam
evet.
Nurettin Topçu her şeyin öğretilmesine de karşı bir adam.
Karşı.
Yani bize lazım olan evet. bilgiyi öğrenmemiz lazım.
Evet,
zihnimiz
evet.
bir çöplük değil diyor. Yani bize lazım olmayacağı bilgilerden insanın uzak durması gerekiyor. Hatta diyor ki edineceği bilgileri seçmeyip her görüp işittiğini öğrenen insanın bütün bilgileri faydasız ve değersizdir. Bu da çok güzel.
Bu anlamda ilkokulu çok eleştiriyor tabii, zaten. Yani tabii. Diyor ki ilkokulda bütün eşyanın bilgisini öğreten bir mektep ne kadar kötü bir mektep, evet. Bir mekteptir. Çünkü ruhlara istikamet vermekten uzaklaştırır diyor böyle bir unsur. Yani aşırı bir şekilde bilgi yüklemek ruhu ihmal etmenin zararlarını çok iyi vurguluyor.
Şimdi hocam yani, bu dediğiniz cümle çok mühim. Neden Nurettin Topçu aşırı bilgi yüklemeyi eleştiriyor? Biraz önce de söyledik ya, sen 14 farklı dersi çocuğun önüne koyarsan, lisede olabilir, ilkokulda da bu çeşitlilik, ortaokulda da bu çeşitlilik var. Bu çocuk sonuçta bunun bir kapasitesi var. Yani bir bilgi işleme kapasitesi var insan beyninin. Bunu ölçmüşler. Aynı bilgisayardaki gibi bizim de bilgiyi işleme kapasitemiz var. Sen beni envai çeşit şeyle maruz bırakıyorsun. Bugün işte anlatırlar Mark Zuckerberg her sabah neye giyeceğine karar vermekte zorlanmasın diye işte tek renk giyiyor. Tek renk tişört giyiyor. Her gün aynı şeyleri giyiyor. Niye? O zihnin bir kapasitesi var. Onlarca karar verecek adam.
Tabii.
Sabah kalktığında o karar verme yetisini ve enerjisini ne giyeceğim, altıma ne giyeyim, üstüme ne giyeyim, ayakkabım nasıl olsun buna ayırdığında o enerjiden bir %10, %20 gidiyor.
Tabii,
halbuki
tabii.
Devasa kararlar vermesi lazım.
Tabii.
Şimdi bakın bunları modern dünyada psikoloji bize yöntem olarak söylüyor. Evet. İşte Nurettin Topçu da diyor ki çocukların zihinlerini böyle bölmeyin diyor. Her şeyi öğretmeye kalkmayın diyor. Onun öğreteceğiniz şey ne? Onun şahsiyetinin gelişimi için... şahsiyetinin özetini teşkil eden alemle ilgili bilgileri ona öğretmeniz gerekir dediğini görüyoruz. Daha ilkokulda diyor eşyanın bütün bilgisini sunuyorsunuz çocuğa.
Evet.
Bu sefer işte o ruhsal gelişime bir şey kalmıyor.
Kalmıyor.
Meselelerin çocukların ruhi kıvamı ile ilgili alakasını kurmak için öğretmenin vakti kalmıyor.
Kalmıyor.
Çocuğun vakti kalmıyor. Çocuğun enerjisi kalmıyor. O kadar çok bir şeyleri ezberlemesi ve onlardan teste tabi tutulması lazım ki bu arada test sistemi asla diyor testler hareketsel tepkileri ölçmekte yeterli mahirdir diyor. Dehayı testlerle çıkartamazsınız diyor mahiri Nurettin Topçu mesela. Dolayısıyla sen şimdi böyle öğrettiğin için, böyle testler yaptığın için gerçekten bir takım insanlar diyor ki Nuri hocam biz eğiterek insanı bozuyoruz diyorlar. Okullar insanı bozuyor diyor. Çok önemli bir tespit bu.
Hani var ya eğitim bir kitleyi mi?
Evet. Zaten o kitabın özü bu.
Özü bu zaten.
Özü bu. Okullar nasıl bozuyor okul
zaten
insanı?
Zaten endüstri devrimiyle birlikte okullar gelişiyor ama günümüz teknolojisinde insan olmaktan uzaklaştırıyor okullar.
Tabii.
Sadece makine devrimine hizmet ediyor.
Tabii, tabii.
İşte bu şu anda en büyük eleştiri noktası.
Yani sen çünkü
aldığı nokta bu.
Tabii hocam Nurettin Topçu diyor ki 15 yıl bir çocuk okulda kalıyor diyor onun devrinde.
Evet.
Bizde 12 yıl. 2 yıl daha anaokulunu sayarsan 14 yıl. 14 üniversiteyi de sayarsan hocam 21 yıl.
Tabii.
21 yıl bu çocuk okula gidiyor. Okul nasıl bozuyor adamı? Sen 21 yıllık süreçte bu çocuğun gerçekten şahsiyetini, karakterini oluşturmak için adam akıllı bir müfredatın var mı? Yok. Şimdi yeni bir marif modeli ortaya koyuyorsun. Bu da o kadar seni zorluyor ki vermeye çalıştığın bir sürü ders var. Bunlarla birlikte şahsiyet ve karakter oluşturmaya çalışıyorsun. Yani çok zorlanıyorsun yani.
Evet.
Çok zorlanıyorsun. Şimdi böyle olunca çocuk okul mekanizmasına girdiğinde çıktığında başka bir varlık olarak ortaya çıkıyor.
Onun için okulu hala bak ben çok severim. Bunu da çerçeve yapıp bütün kapıları asmak lazım bence. Hani nasıl bir mektep sorusu var ya.
Evet.
Nasıl, çok vurgulu bir cümle. Yani hiçbir zaman herhalde bu amaçtan bitmeyecek bu
tabii.
Cümle. Nasıl bir mektep? Bize bir insan mektebi lazım.
Evet.
Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun. Her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın. Hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin.
Kesinlikle işte.
Abi nasıl bir cümle
Nasıl bir cümle değil mi abi? İnsan hayaya hayran gönüller.
Ya.
Şimdi senin okulundan öğretmenler odasında bunun yazması lazım.
Ya.
Kitapların başında
bunun yazması lazım.
Şimdi bu olmadığında...
Öğretmen sınıfa böyle girmesi lazım.
İşte tabii ya. Bu
hayaya hayran gönüller yetiştirmek için ben buradayım.
Evet.
Öbür insanlığı seven temiz yürekler yetiştirmek için ben buradayım. Devam ediyor ama...
Evet. Buyurun.
Her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın.
Evet.
Yani sağa sola batıya doğuya.
Bunu İngiltere'de gördük hocam ya. İnsanlar tarihiyle barışık.
Tarihiyle barışık.
İnsanlar diliyle barışık. Ya. İnsanlar diniyle barışık.
Diniyle barışık.
Ya bu çok önemli bir şey yani. Öyle olunca işte çocuklar daha bir özgüvenli yetişiyor.
Devam ediyor son cümle. vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğret.
Ya.
Bunu yapabildiğin zaman hocam bilgiye ya, ihtiyaç var mı?
Allah'ın
huzurunda. Bu beceri kazandırdığın
tabii,
zaman.
Tabii.
O zaman polise gerek var mı? Tabii. Metroda güvenlik elemanına evet. gerek var mı?
Evet. Şimdi hocam işte ya. Bunlar çok mühim. Bunlardan evet. koptukça insanımız bambaşka bir ürün olarak çıkıyor. Bu sefer bunlar nereden türedi diyoruz. Biz bunları niye yaşıyoruz diyoruz. Niye yaşamayasın ki? Ne ektin ki ne biteceksin? Mevlana Hazretleri diyor ya, sen ne zaman buğday ektin de arpa biçtiğini gördün? Yani. Ya da ne zaman arpa ektin de buğday çıktı? Ne ekiyorsan yani, onu göreceksin. Tabii, mesela tabii. hocam şu da benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Hani neyi öğretmeliyiz kısmıyla alakalı. İnsan diyor Nurettin Topçu, bir dereceye kadar öğrendiklerinin esiridir. Müthiş bir ifade bu. İnsan öğrendiklerinin esiridir. Onun için ben diyorum ki insanlara, ne dinliyorsunuz, ne görüyorsunuz, tabii. ne okuyorsunuz, buna dikkat edin. Bunlar zihninizi dönüştürüyor. Düşünce kalıplarınızı etkiliyor. Evet. İnsan bir dereceye kadar öğrendiklerinin esiridir. İyiyi bilen iyi olmak ister Nuri Hocam.
Evet.
Fenayı bilen de fena olmaya. Farkında olsun heveslenir. İyi bilirseniz diyor, zihninize iyi tohumlar ekmiş olursunuz. Fenayı bilen de fenalık peşinde koşar diyor. Zira her bilgide bir cazibe vardır. Bak bu ya, çok efsane bir şey bu. Bilmek harekete hazırlar diyor. Bilirsen yapmak istersin diyor. Fenalığın bilgisinden sonra fenalıktan korunmak için ayrıca bir mukavemet ihtiyaç olur diyor. Yani fenalığı öğrenirsen diyor, öğretirsen adama bir de o fenalıktan korunmanın yöntemlerini öğretmen gerekecek. Bir
hani
de adam
bilgisayar yazılım programı öğretiyorlar, öbür tarafta virüs programı geliştiriyorsun. Onu korumak için program geliştiriyorsun gibi bir şey.
Bu da insanı yıpratır diyor. Evet. Fenalığı bilmeyeceğiz mi? Yani orada saf olmamamız lazım, doğru. Fenalığı hem bilip hem de ona karşı koymak iktidarının ayrıca değer taşıyan bir atletizm olduğunu ilave edelim. Yani hem fenalığı bileceksin hem de fenalığa karşı koymanın yöntemlerini bileceksin. Bunlar çok yorucu, yıpratıcı, kapasiteni düşürücü şeyler, odaklanmayı azaltıcı şeyler. Ama diyor tabii fenalıktan da korunmak lazım. Fenalıktan korunmak için de fenalıkların az çok bilgisine sahip olmak zarureti vardır. Tehlikeli bir makineye elimizi kaptırmamak için edineceğimiz bilgiden başka bir şey değildir diyor.
Evet.
Yani tehlikeli bir makineye elini kaptırmamak, soba yakıyor.
Evet.
Bunu bilmemek kadar fenalığı bilmen, bilmek kadar fenalığı bilmen yeter diyor. Evet. Fenalığın profesörü olmana gerek yok diye vurguladığını görüyoruz.
Evet. Yani bir de tabii mektepte biraz önce bahsettiğimiz derslerin de kişide düşünce yöntemini geliştirmesi gerekiyor.
Evet.
Orada da Nurettin Topçu'm, dersler diyor metotlu düşünce oluşturmak için bir kaynaktır diyor.
Güzel. Tamam hocam, harika.
Süper bir şey. Diyor ki dolayısıyla marif bir milletin gençliğine ilimlerde olduğu gibi din hayatı içinde memlekette dünya hadiseler karşısında metotlu düşünmeyi öğretirse anlamlıdır diyoruz.
Evet, kesinlikle bu da çok önemli.
Yani çok.
Bir analiz yeteneğini geliştirmeli tabii. diyor.
Evet.
Şimdi bakın. Aziz Cüneyt Zapsu Davos'a katılmış, bir video yayınladı. Orada gelecek yıllarda lazım olan becerilerle ilgili yorum yaparken en tepedeki becerilerden biri analiz yeteneğiydi. Biz çocuklara bunu öğretmiyoruz ki hocam ya. Biz çocuklara bülbül gibi okumayı, ezber yapmayı öğretiyoruz ya. Yani her anlamda müesseselerimizi sorgulamamız lazım. Kur'an-ı Kerim bangır bangır bize düşünmez misiniz, akletmez misiniz derken biz düşünmenin ve akletmenin yöntem ve metotlarını çocuklarımıza öğretemiyoruz hiçbir yerde.
Orada tabii düşünme metodunun devamında şu cümleler de var. Buraya not almışım ben. Ama bunu burada şöyle bir şey söylüyor Nurettin Topçu. Bu sadece okulun sorumluluğu değil ama diyor. Bu bütün milletin bütün halinde düşünme ve inovatif sahada seferber edilmesiyle mümkün olabilir diyor.
Evet.
Sadece okula da bırakmamak gerekir diyor. Bütün milletin bu düşünme, hani akletmez misiniz, sorgulama yöntemi anlamında. Bugün okullarımıza bakın, kaç yıl sonra düşünme becerileri işte yeni müfredata da girdi. Düşünme becerileri çalışmaları yapıyoruz.
Tabii.
Ve çocuklarımızın kreatif yani inovatif düşünmelerini önemsiyoruz. Bu çok önemli. Yani var olan bilgiden yeni bilgiler ve yeni imkanlar, fırsatlar oluşturabilmek ve yeni problemler, var olan problemi de çözebilme. Bu mevcut bilgiler kullanarak olur. Yani dolayısıyla disiplinler arası çalışma, metotlu düşünce bu aslında bu. yani metotlu düşünce birçok edindiğim bilgiyi bir araya getirerek yeni bir düşünce yöntemi ortaya koyabilmek ve yeni bir buluş icat edebilmek.
Evet.
Metotlu düşünce icada dönüştürür.
Tabii.
Yoksa her biri parça parça aldığım bilgi bir düşünce şey oluşturmaz yani.
Onun için de icat edemiyorsun işte onu öğretmediğin için kesinlikle. Bir de şuna da önem veriyorum. Mektebi nerede arayalım diyor. Şimdi mektep derken
nerede arayalım?
Nerede arayalım? Yani illa dört duvar arası bir sınıf mıdır mektep? Yani. Mesela bunun için de diyor ki mektep Nurettin Topçu bazen çocuğun mukaddes hülyaları ile içine girilen sınıflı, muallimli, siyah tahtalı ve dershaneli çatı mektep olmuyor da birkaç gencin bir kalp etrafında kendini arayan topluluğu mektep olabiliyor. Bu manada bildiklerimizden daha çok mektep hayatı zannettiğimizden daha yaygındır. Yani mektep bildiğimiz mekteplerden daha ötesinde
ama
aslında.
Öyle değil mi abi?
Evet.
Yani şimdi bizim yetişme tarzımızda sadece bize okullar mı şahsiyet
tabii,
verdi?
Tabii,
şimdi düşünelim.
Tabii.
Nurettin Topçu zamanı düşünelim. Osmanlı zamanı düşünelim. Şimdi hani Osmanlı'da mekteplerin sayısının azlığı ile ilgili bazı tarihçiler eleştiri yapıyor ya. Aslında şöyleydi böyleydi falan diye. Heh. Ama hayatın kendisi mektep.
Tabii işte.
Dört duvar arası sıkıştırılmış bir Osmanlı medeniyeti yoktu.
Tabii.
Sokak medeniyeti, okuldu.
Tabii. İşte zaten onu söylüyor.
Yani aslında ona dönüş isteniyor.
Yani birkaç gencin bir kalp etrafında kendini arayan topluluğu mektep olabiliyor. Yani sadece okul mektep değil, hayatın kendisi mekteptir diyor.
Evet.
Ve bir ömür sürekli bir talebelik ve çıraklık vardır diyor yani.
Bir ömür.
Talebelik ve çıraklık vardır. Her tarafta mektep var ve bütün ömür sürekli bir talebelik ve çıraklıktır. Şu da Nuri abi çok güzel bir konu hocanın üzerinde dunurduğu. Diyor ki mektebin en hakim unsuru ne? Öğretmen. Sizinle ikinci değil, belki 50. konuşması... İlk temasının aynı olan bir adam görüyorsunuzdu diyor. Bak ikincisi değil. Hadi ikinci görüşmemizde de aynı şeyleri söyleyebilirim ama. 50. görüşmede bile daha ilk temasımın aynı olduğu bir adam görüyorsun karşında diyor. Birisi de var ki diyor daha ilk konuşmasının başında sadece nazik ve anlayışlıyken sonunda düşünceli olmuş ve kendi kendisinin içinde mesafe kat etmiştir diyor. Şimdi böyle olmayan bir mektebin muallimi de diyor seni bir yere taşımaz. Yani ben bunu çok önemsiyorum. Muallimler...
Yani burada kendisini geliştiremeyen, öğretmen kendini geliştiremeyen, çağa uyum sağlayamayan okul hep aynı şeyleri durup tekrarlar.
Aynen
onu
öyle.
Söylüyor değil mi?
Ve bir de hocam bir ateşe benzetiyorlar. Yanan bir ateş. Bu ateşin sönmemesi için onu beslemeniz lazım.
Değil mi?
Odun atmanız lazım. Öğretmenin yetiştirmesi de bir ateş öğretmen yanıyor. Aydınlatması için, ısı vermesi için onun odun atması lazım. Dolayısıyla bunu da çok vurguluyor Nurettin Topçu. Gerçekten mektebin önemli unsuru öğretmen olduğu için buna da ciddi anlamda vurgu yaptığını görüyoruz. Mektebin binalarını da çok önemsiyor hocam.
Önemsiyor, çok önemli.
Ve diyor ki nasıl ki camiye girildiğinde cami sana hazır ol mesajı verir, eğitime hazır ol mesajı verir. Mektep de İnsan cami ibadete hazır ol mesajı veriyorsa mektep de içine girene hazır ol mesajı verecek mimari özelliklerde
onu çok önemsiyor.
Diyor.
Yani mektepler de fiziki yapısıyla medeniyete uygun olmalı. Medeniyetin dinamiklerine uygun olmalı. İçindeki figürlerle birlikte. Zaten Nurettin Topçu kültürel aktarımı çok önemsiyor.
Evet.
Yani kültürel kodlar diyor okullarda verilir. Zaten bizim İGEDER olarak da kültürel liderliği yaparken söylediğimiz bir cümle vardı. Mektep milletin kültürünün, millet ruhunun bayrağıdır.
Evet.
Yani okulların her bir kapısından tutun penceresine kadar, duvarlarındaki süslemeye yazıya kadar toplumun kültürünü aktarmalı ve toplumun bayrağını taşımalı.
Evet.
Ama işte müzik düşün. Şöyle bir şey var. Turistler Türkiye'ye geliyor. Niçin geliyor? Hem eğlenelim hem de Türk kültürünü tanıyalım diye. Otele giriyorlar, yine kendi ülkelerindeki müzikle karşılanıyorlar değil mi?
Evet.
Ve biz okula gidiyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Bakıyoruz etkinliğin altına konulmuş müzik yabancı bir müzik. Bizim kendi kültürümüzü, tarihimizi sembolize etmeye müziklerle etkinlikler yapıyoruz. İşte atölyeye gidiyoruz, görsel sanatlar atölyesine, resim atölyesine. Modern resim sanatı çerçevesinde kendi kültürümüzden, tarihimizden kopuk resim sanatını öğretmeye kalkıyoruz. Tabii ki dünyanın gelişmiş bir takım öğretilerini yapacağız. Ama tarihimizden kopmamak gerekiyor. Bu kopuşu dur diyebildiğimizde yani bu bölünmüşlükten kurtulabildiğimizde herhalde okulları tekrar bayraklaştırmış oluruz diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Evet. İşte bu buna şimdi hocam bunlar tabii çok yüksek düşüncelerin ürünleri.
Evet tabii.
Böyle insanlara toplumumuzun şu an çok ihtiyacı var. Çıta oluşturacak. Çıta. Evet. İşte ideal koyacak ortaya ve o ideali yakalamaya çalışacağız. Gerçekten bu insanların sayısı gittikçe azalıyor. Bulamıyoruz böyle yön verecek insanları bulamıyoruz. Ve hocam bence mektep konusunda hani diyor ya bizim işimiz sizin yalnız zekalarınızı işlemekten ibaret değildir. Bizim işimiz karakter yapmaktır. Mektebin işte
bu aslında
mektebin
aslında
kapısına özet. Dediniz ya yazılacak sözlerden biri de bu. Bizim işimiz mektep olarak sizin zekalarınızı yoğurmaktan ibaret değildir.
Karakter aslında.
Bizim esas işimiz karakter yapmaktır.
Ya Nurettin Topçu'nun da vizyon cümlesi o zaten. Tabii. Benim vazifem diye başlayan saadetle ve içim taşarak ve coşarak ifade ederim ki benim vazifem şahsiyet inşa etmektir diye başlayan o cümlesi müthiş bir cümle. Ya.
Ama hocam şimdi bütün dünya buraya geldi. Şimdi yapay zekadan sınıflar oluşturacağız ve öğretmenlerin önemli ölçüde işini kolaylaştıracak belki de işini görecek.
Evet.
Ama biz neye ihtiyaç duyacağız eğitimciler olarak? Çocuklarımıza şahsiyet, irade.
İrade.
Şimdi her şeyi elde etmek kolay ama iradem yok işte. İradem olup da onun başına oturmak, orada sebat etmek. Bu kavramlar ön plana geçecek. Evet. Hocam biz okullarda artık sebat nasıl öğretiriz? İradeli olmayı nasıl öğretiriz? Nasıl öz disiplini öğretiriz? Bunların dersini vereceğiz.
Evet.
Bunların dersini vermemiz gerekecek.
Belki de hayat bilgisindeki ilkokulda temalar böyle başlamalı.
Böyle başlamalı. Tabii hocam.
Evim teması değil.
Tabii. Tabii.
İrade teması, işte saygı teması. Yani
kesinlikle.
Hayat
bunlar
iletişim devre. Teması.
Çünkü bilgisayar senden daha iyi öğretiyor artık. Yani. İnanır mısınız ben İngiltere seyahatim boyunca yapay zekayı kullandım. Bineceğim otobüs duraklarından tutun da gittiğim şehirlerin tarihine, ülkelerin tarihine ve bunların karşılaştırılmasına kadar tamamen yapay zeka eşliğinde gezdim. Yoksa bunları ya bir kitaptan saatlerce okuyacaktım ya da bir hocaya sürekli birilerine açıp sormam gerekecekti.
Evet, evet.
Yani şimdi senin bilgi çok kıymetli ama bilgiyi çok çabuk elde edebiliyorsun. Masrafsız elde ediyorsun bile.
Evet, evet.
Masrafsız minimum masrafla elde ediyorsun.
Yani
ve dolayısıyla ama benim neye ihtiyacım var? Benim kalkıp İngiltere'ye gitmek, sabah 7'den akşam 21.30'a kadar okul gezme kararlılığını göstermek, gezdiğim okullarda böyle göz kararıyla değil de detaylı analiz yapabilmek. Yani bunlar hep beceri, hep yetenek.
Tabii,
bunlara
tabii.
ihtiyacım var.
Yani
bilgiyi anında çakır. Ne lazım bana? Tık soruyu sor şak şak şak şak geliyor. Elde ediyorsun. Dolayısıyla biz okullarımızda, aileler, çocuklarında bunlara öncelik versinler. Yanlış yapmasınlar, eski yöntemlerden gitmesinler. Yani çocuklarımız akademik başarısına çok ağırlık veriyoruz. Evet, iyi okullara gitsin çocuklar, iyi öğrensin. Ama bunların daha ötesinde o şahsiyet, karakter meseleleri gelecek 10 yıllarda, 10 yılı bile değil, 5 yıllarda daha önemli olacak.
Daha
burayı
önemli.
Unutmayalım.
Evet.
Peki hocam.
Programımızın sonuna geldik herhalde abi. Ebu Azer Bey de işaret buyuruyor. Son cümleleriniz ne olur diyelim, öyle bitirelim. Daha sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz.
Eyvallah, kaldığımız yerden devam ederiz. Benim son cümlelerim aslında biraz önce de ifade ettim bunları. Gerçekten mektepleri şahsiyetlerin yoğrulduğu yerlere döndürdüğümüz anda inanın akademik başarı da daha fazla artacak.
Aynen öyle.
Çünkü ahlaklı ve erdemli bir insan, karakterli bir insan, insanlığın ihtiyacı, problemlerini çözmek için kendisini geliştirmesi gerektiğini, öğrenmesi gerektiğini daha iyi kavrayacak.
Evet.
Biz zor olanı tersinden yapıyoruz. Bir insana bir şeyi niçin yapması gerektiğini öğretmiyoruz da ne yapması gerektiğini habire pompalıyoruz.
Evet.
Aslında iyi bir niçini olan nasıl yapacağını bulur. İyi bir niçini de nasıl veririz adama? İşte o Nurettin Topçu'nun dediği gibi onu düşündürerek, kainatı tefekkür ederek, şahsiyet, erdem, ahlak, başkaları için yaşamak, bu duyguları ona aşıladığın zaman o çocuk bu duygulardan niçini aldığında ne yapacağını bulur.
Ne yapacağını
matematiği bulur. Öğrenmesi gerektiğini, onu bunu öğrenmesi gerektiğini o bulur.
Evet.
Ben Acıbadem'i en iyi okul yapma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü gerçekten ahlaklı, erdemli çocukların olduğu güçlü bir okul olsun. Buna inandığım için bunun gereklilikleri neler? Bütün rakiplerimi analiz etmeliyim, tanımlamam.
Evet.
Bunu yapıyorum.
Evet.
Ama ben tersten başlasam ya rakipleri tanıyayım falan. Niye? O niye olmadığında bunlar anlamsız hale geliyor ya da turistik seyahate dönüşüyor. Ama iyi bir niçin varsa yürüyorsun. Çocuklara iyi bir niçin öğreteceğimiz okulları, eğitim sistemlerini talep edelim. Bunları arayıp bulalım. Yoksa yazık ediyoruz çocuklarımıza.
Yazık
sonra niye bu böyle oldu diyoruz. Ne bekliyorsun yani?
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bugün Eğitim Dünyası programında yine Nurettin Topçu ve Maarif davası üzerinden mektep, okul üzerinde müzakere ettik. Çok değerli bir sohbet oldu. Ben değerli başkanımıza, İGEDER'in değerli başkanına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Nurettin Topçu'nun yıllar önce söylediği sözler bugün geldiğimiz noktada hala geçerliliğini koruyor. Ve bugüne de taşımaya çalıştık. Sayın Başkanım, yine daha sonraki programda devam edelim.
Var,
inşallah.
3-4 başlık daha var.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir sonraki programda buluşmak dileğiyle lütfen takipte kalınız.